alışkanlık olduğunu
söylüyor. Tamam. Onları şu an eğer şeyse oturmadıysa tekrar döneceğiz. Merak etmeyin. Ve şeyde var. Geçmişte var. Yani kayıtlarda da görebileceksiniz ve yani burada ilk anda şey hissetmeyin. Psikolojik bir despotik bir baskı hissetmeyin. Doğuya özgü bir kültür bu ve bundan kurtulmamız gerekiyor. Bütün bir tin olarak, bütün bir Türk tini olarak o Doğu despotizminden kurtulmamız gerekiyor. Çünkü despotizm insana istemediği şeyleri kabul ettiren bir belirlenim ya da bir tarz ve anlamadığı, karşı çıktığı, istemediği şeyleri insanların kabul etmesi bu kültürde biraz fazla sık olan bir şey. Bu boyun eğme anlamına geliyor. Otoriteye boyun eğme. Otorite %100 yanlış olacak diyemeyiz ama felsefede otoritenin yeri sıfır. Çünkü felsefede otorite tanıtlama olmak zorunda. Bilgiye ulaşmayı amaçlıyoruz ve bilgi otorite üzerine dayanmaz. Değil mi? Yani bir çocuğa şeyi öğretebilir, ezberletebilirsin bir takım şeyleri. Dataları. Bilgi demeyelim onlara. Zorlayarak ya da korkutarak sınav şeyle. Sınav da bir tür korku. Hatta bir tür şey. Otorite. Yani
akademik hayattan gelenler var. Akademik hayat da çok despotik ya. Tam tersi olması gerekirken.
Evet. Akademik otoriteyle despotik otoriteyi de tam eşitlememek lazım. Yani aralarında benzerlikler var, ayrımlar var.
Genel olarak hani evet. Özgür olması gereken yer çok zaman zaman çok baskıcı olabiliyor da belki ondan
kaynaklanıyor. O ayrı bir şey. Yani şimdi bu kültürel olarak bunu da inceleyeceğiz. Şimdi ilk dediğim şeyi buraya uygulayalım. Bunu despotik olarak kabul etmeyin. Yani Doğu tininin despotik olduğunu ve Türk tininde o despotizmden önemli ölçüde bir pay bulunduğu falan bunu despotik bir şekilde anlamayın. Yani karşı çıkabilirsiniz ve reddedebilirsiniz. Önemli olan bilgiye ulaşabilmek. Bilgiye ulaşmanın yolu da, tek yolu da tanıtlama. Ve tanıtlamanın gizini ya da tanıtlamanın yöntemini çözmemiz gerekiyor. Ve o da yine mantık biliminde yapılan bir şey. Bu çalışmada Hegel onların çözüldüğünü kabul ediyor. Yani çünkü her felsefi alanın başına bütün bir tanıtlama aygıtını yığmanın bir anlamı yok. Tüze felsefesi bir alan. Din felsefesinin nesnel bölümünün başka adı. Onun dışında işte orada şey vardı. Öznel din alanı ve saltık din alanları vardı. Ve daha önce de doğa felsefesi vardı. Yani hepsinin başına mantık bilimini tekrar getirip koymanın bir anlamı yok. Çünkü zaten hepsinin başında duruyor. Mantık biliminde kavramsal bağıntılar ele alınıyor, yöntem ele alınıyor ve yani o yöntem olmadan tüze felsefesinin bulunduğu noktaya gelmek olanaksız. Yani bir felsefeci hak üzerine konuşmaya başlıyorsa, doğal hak ya da pozitif hak ya da istenç ya da özgürlük ya da devlet, her ne olursa olsun o geliş, o noktasını aklaması gerekir. Yani aklama derken hemen uygulayın şeyi, o noktada varsayımın olmaması gerekir. Varsayım üzerine bilim kurulamaz. Bu herhalde çok açık olan bir şey. Yani bunu artık bu çalışmanın başından beri katılanlar şey yaptılar, net olarak gördüler. Çünkü geometrik yöntemde, Öklides'in yönteminde, o yöntemi biliyorsunuz değil mi? Geometrik yöntem nasıl bir yöntem? Aksiyomatik yöntem. Yani başında aksiyonlar var ama aksiyonlar şey değil, varsayım değil diyorduk. Yani geometrik yöntem bile varsayımsal bir yöntem değil. Sadece aksiyonların tanıtlanamayacağını ve tanıtlanmayacağını ya da gereksiz tanıtlamanın gereksiz olduğunu söylüyor ve yani öyle düşünüyor mantık. O felsefi olmayan mantık tabii bu. Aksiyonlar daha sonra geometrinin dışında fizikte de kullanılıyor aksiyonlar. Newton kullanıyor, Galilei kullanıyor, hepsi kullanıyorlar yani o dönemde. Ve bu yöntem felsefi yöntem değil çünkü felsefi yöntemde tam tanıtlama istiyor. Şimdi konuşuydu, yani tüze felsefesine başlıyorsanız varsayımla başlayamazsınız. Belirsizlikle başlayamayız. Yani o noktaya kadar bütün sürecin tanıtlanmış olması gerekir. Yani o süreçte tanıtlamadan başka bir şeyin olmaması gerekir. Bu Hegel'in şeyi. Felsefe tarihinde Yani şimdi bu tanıtlama idealini Descartes'te görüyoruz, Spinoza'da görüyoruz. Ve daha sonra Fichte'de falan görüyoruz. Kant'ta da var tanıtlama konusu. Heidegger'de yok. Heidegger tanıtlamasız olması gerektiğini söylüyor felsefenin. Çünkü tanıtlama logosun işi ama Heidegger'e göre logos yok. Reden var. Reden konuşma demek. Söylem diye çevirdik onu. Yani tanıtlama felsefecilerin genellikle Heidegger'i de kattığımız için genellikle diyorum. Vazgeçmedikleri bir şey ama fenomenolojistler vazgeçiyorlar. Ona dikkat edin. Tanıtlamayı özellikle dışladığını söylüyor Heidegger. Ve aslında o zaman şunu yapıyor. Yani bu Heidegger'in kitabını okursanız göreceksiniz. Reddettiği şeyi bilinçsiz olarak uygulamayı sürdürüyor. Yani bu çalışmada diyor tanıtlama yoktur. Ondan sonra o söylediğini tanıtlıyor. Etimoloji üzerine dayanıyor. Fenomenoloji üzerine dayanıyor vesaire. Şimdi ona girmeyelim ama tanıtlamanın önemi için söyledik bunu. Yani yani insanlar her şeyde özgürler. Kendi istençlerinin ve ustalarının istediği her şeyi yapabilirler. Ama felsefe söz konusu olduğunda yine özgürler, köle değiller. Ama orada özgürlük doğru olanı izlemek, gerçek olanı izlemek ve bilginin yolunda gitmek. Yani görüşleri katmamak. Görüşleri kattığımız zaman özgürlüğü kaybediyoruz. Yani orada özgürlük, felsefede özgürlük, felsefi özgürlük, usul izlemek demek. Usul ne zaman izleyemiyoruz? Bir şey bizi ayartırsa, bir ideoloji, bir ön yargı, bir başka bir şey bizi ayartıp baştan çıkardığı zaman, düşüncemiz yamulmaya başlıyorsa o zaman özgürlüğümüzü yitiyor.
Mutlak anlamda özgürlükten bahsetmiyorsunuz herhalde değil mi?
Her şeyden bahsedebiliriz. Yani öyle bir şey getirmeyelim, koşulma, sınırlama getirmeyelim. Mutlağın ne olduğunu, saltın ne olduğunu konuştuk. Onun için şey yapacaksınız. Yine önceki kayıtları dinleyeceksiniz. Hatta onların bazılarını başında başlıklardan da bulabilirsiniz. Yani içinde yüzlerce saat sürebilir onları aramak. Saltık olan soyut olandı. Ha?
Ön yargı prejüje midir?
Evet. Ön yargı felsefede olmaması gereken bir şey. Şimdi özgürlük şuydu, yani söylemek istediğim şey şuydu.
Biraz açalım ama görüşlerde özgürlüğü nasıl kaybediyoruz?
Bir görüş kendini nasıl dayatabilir? Yani tanıtlanmamış olan bir şey, bir tanıtlama süreci. Şimdi felsefi bilginin şeyi biliyoruz, geometrik yöntemi biliyoruz, söyledik aksiyomatik yöntem. Geometrinin içeriği nedir? Teoremlerden oluşur. Burada olanaklı mı? Görüş olanaklı mı? Görüşe izin vermek kabul edilebilir mi?
Hayır, görüş yok. Aksiyonlar.
Eğer birisi oraya görüş sokacak olursa bir teoreme, yani o zaman şu diyecek.
Teorem olmaktan çıkalım.
Evet, bence diyecek ki şu dik açı iki şu açıların toplamına eşittir ama bence diyecek. Bu saçma, komik. Yani geometrik tanıtlamada görüşlerin, kişisel bakış açılarının falan yeri yokken felsefi tanıtlamada, ki felsefi tanıtlama aksiyonları kabul etmediği için geometrik tanıtlamanın eksini de gideren bir şey. Orada neden görüşlere yer olsun? Yani şimdi bu şey.
Hayır. Görüşlerde niye özgürlüğümüzü kaybediyoruz?
Görüş kendine bir geometrik tanıtlama sürecinin bir noktasına bir şey gibi, virüs gibi yamadığını düşünün bir görüşün.
Evet.
Öznel bir şey. Ne olacak o tanıtlama? Koptu. Orada bir şey başlayacak. Mutasyon başlayacak. Tanıtlama bozulacak. Dejenere olacak. Çürüyecek. Yani orada özgürlük ve zorunluluk sözcüklerini, kavramlarını kullanırsak tanıtlama bu soruda özgürlüğünü kaybedecek. Çünkü o görüşü oraya sokulmasını sağlayan şey, yani bir düşünür tasarlayın, şeye bakıyor, dünya tarihine bakıyor ya da politik sürece bakıyor ve orada bence, evet bence diyor ve kişisel görüşlerinden, ideolojik görüşlerden kurtulamıyor ve
o zaman bizim usumuzu mu sınırlıyor? Yani diyor ki bir dakika sen böyle düşünme mi?
Aynen. Tutkular ve us arasındaki çelişki. Yani bu moral sorun da yaratıyor ve aynı zamanda felsefede kuramsal sorun da yaratıyor. Yani şey.
Gelişme de ancak bu şekilde oluyor. Newton'un yasası ancak bu şekilde çözülüyor.
Newton'un yasası felsefi şey değildi, bir yasa değildi. Yani Newton'un yasası dediğimiz şey Newton açısından o bir olasılık düzeyinde olan bir şeydi. Görelilik kuramı konusu şeyden ayrı. Yani şimdi ona o konuda şey var, sitede yazı var ve ona bir bakın. Yani yazıyı iyi anlamaya çalışın. Ve onu bu şeyin dışında, bu çalışmanın dışında yer alalım. Çünkü yani bu her şeyi buraya alırsak yine tüze felsefesine giremeyeceğiz. Yani orada söylediğim şeyi tekrar edeyim son olarak. Kısaca Einstein'ın yaptığı şey şuydu. Yani pozitivist temeller üzerine bir teorem kuruyor kendisi ya da bir kuram oluşturuyor. Özel ve genel görelilik kuramlarını pozitivist öncüler üzerine kendisi oluşturuyor. Ondan sonra başkaları aynı şeyi yaptığı zaman onlara Tanrı zaratmaz diyor. Değil mi? Biliyoruz. Tanrı zaratmaz sözü olasılık yoktur anlamına geliyor. Yani doğada şans yoktur. Tamam. Ama Sayın Einstein, senin kabul ettiğin öncüler üzerine doğada ancak şans olabilir. Yani pozitivizmin şeyini biliyoruz. Olasılıktan öteye gidemeyeceğini ve indeterminizmde, yani determinizmin yatsınmasında sonlanacağını biliyoruz. Bunları
çelişkiye düşüyor.
Evet. Ve çelişki görmüyor. Yani şimdi o kadar zor bir çelişki de değil halbuki.
Nasıl göremiyor?
Evet, bir düşünün. Yani acaba neden göremiyor? Çünkü çelişkiye düştüğü çok açık. Şimdi biz o çelişkilere düşmemek için görüyorsunuz çelişkiye düşmek şey değil.
Çok kolay
ve hem de bilim alanında ondan kaçınmak çok zor. Ama olanaklı. Çünkü yani
adımlarımızı sağlam mı?
Evet. Tanıtlamayı iyi yaparsak şimdi o yüzden tüze felsefesinde tanıtlama yaparak ilerleyeceğiz ve dediğimiz gibi başlangıçta alacağımız ilk kavramlar zaten o noktaya kadar gelen süreç tarafından tanıtlanmış olacaklar. En azından Hegel'in söylediği şey bu ve bu üzerine düşünmeye değer. Çünkü bu olmadığı takdirde ne olacak? O zaman varsayımlarla başlangıç yapmak durumunda kalacağız ve varsayımlarla başlamakta geometri bile onu yapmıyor. Yani geometri o zaman aksiyonlara dönmek daha iyi. Spinoza gibi ya da Galileo, Newton gibi falan, Kepler gibi aksiyomatik bir yöntem kullanmak. Ama aksiyomatik yöntemin zaafı kurgul yöntem tarafından kaldırılıyor. Yani orada aksiyomatik yöntemde şey vardı. Yani bir yerde bir son noktaya geliniyor ve o tanıtlamaya gerek, yani noktanın tanıtlanması gereksiz falan diyor. Biz felsefenin o sorunları çok kolay çözebildiğini gördük. Nokta tanıtlanabilir. Noktanın tanıtlanması, noktanın çıkarsanması demek. Ve o şekilde aksiyonlardan kurtulmak şey, bilgi için, saltık bilgiye, mutlak bilgi için şart.
Ama bütün aksiyonlardan kurtulamayız değil mi?
Aksiyonlardan felsefi yöntemde kurtulmak gerekir. Yani
gerekir.
Şimdi mantık bilimi işte bu yüzden gerekiyor. Yani şimdi bu şey değil. Yani mantık bilimini burada alamayacağımızı söyledik ve en azından ilke olarak böyle kabul ediliyor. Yani mantık biliminde bütün aksiyonlar, bütün varsayımlar ortadan kaldırılıyor. Yani Pisagor teoreminde varsayım nasıl yoksa kavramsal, mantıksal dizgede de aynı şekilde varsayımın olmaması gerekiyor. Bunları böyle sadece birer önermeyle, birer cümleyle anlatmak şey değil. Yeterli değil tabii ki. O yüzden mantık bilimine, yani zaten felsefede şey yapanlar, derine gidecek olanlar, o işe gerçekten girecek olanlar şeyi görüyorlar. Yani mantık bilimine ne kadar bağlı olduğumuzu ve temel olarak onu almamız gerektiğini, onun zorunlu olduğunu görüyoruz. Yani yoksa yine felsefe yerine görüşlerle baş başa kalacağız. Yani görüşlerle kafamızı doldurabiliriz. Bütün bilincimiz görüşlerden oluşuyor olabilir, doksalardan oluşuyor olabilir. Tanıtsız, kuşkulu ve sağlam olmayan şeylerle o zaman onun bir şeyi yok. Yani güvencesi yok. Ve insanlığın şu anki durumu öyle. Şu anki durum Bütün tarih sürecinde bakın insan bilinci sürekli şey pat pat pat değişiyor. Okuluktan okula geçiyor. O aşamadan o aşamaya geçiyor. Bu anlamsız bir geçiş değil ya da rastgele olan bir şey değil. Yani uzun yine süreci bu. Çünkü ama geçici olmayı insanın durumunda ne anlama geldiğini görmek istiyorsak o zaman tarihe bakalım. Mısırlar maymuna tapıyorlardı, ineğe tapıyorlardı, kediye tapıyorlardı vesaire. Hintliler hala onu yapıyorlar. Araplar işte Kabe'de bilmem putlara tapıyorlardı. Sonradan değiştirdiler. Yani insan bilinci dinsel olarak, etik olarak değişiyor. Etik olarak da değişiyor. Yani bir zamanlar bugün bize dehşet veren şeyler bir zamanlar için iyi şeylerdi falan. Yani bütün bu geçicilik, değişkenlik, akıcılık nedir bunun şeyi? İşin aslı yok. İşin aslı yoksa o zaman her şey mübahtır, her şey geçerlidir. Bu nihilistlerin bakış açısı. Yani bir saltık bulmak zorundayız ki görevlilikten kaçabilelim. Eğer her şey bu felsefede yani gerçekten şey burada temel kabul etmemiz gereken bir şey. Yani görevlilikle ne felsefe yapılabilir, ne törellik olabilir, ne bilim olabilir. Her şeyin göreli olduğu bir noktada bir bakış açısında yani düşünün yasaların göreli olduğunu, etik törelerin göreli olduğunu. Yani birisi kalkıp işte vuruyor şeyi bir başka insanı. Niye? Töre. Eğer töreler göreli iseler senin o insanın töresini eleştirmek için hiçbir hakkın olmaz. O töreleri bir şeyle eleştiriyoruz bugün artık. Evrensel insan hakları diye saltık bir kavramımız var. Negatif bir kavram. Yavaş yavaş içi doluyor. Ama o kavram daha önce yoktu. 1945'e kadar kullanılmıyor. Değil mi? Evrensel insan hakları kavramı yeni bir kavram. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıktı. Bu soykırım kavramını da yine o sıralarda şey yaptılar, türettiler. Yani o belki de geçersiz bir kavram ama insan hakları kavramı Avrupa'da aslında ilk kez keşfedildi. Daha önce o insan hakları kavramı Antigone'de bile var. Sofokles'in Antigone'sinde bile ona çok benzeyen ya da onun formülü denebilecek şeyler var. Çünkü yani Antigone'nin yaptığı şey tiranın yasasını çiğnemek. Çünkü tiranın yasası insan hakları, evrensel insan haklarını çiğniyor. Yani bu demek değil ki her yasayı çiğneyebiliriz. Eğer vicdanımız, duyuncumuz onu şey yapıyorsa, ters buluyorsa, yanlış buluyorsa, hayır öyle bir şey yok. Ama belli durumlarda biliyoruz ki evrensel insan hakları ya da gerçek insan hakkı çiğneniyor yasalar tarafından. Tiranın yasası ya da bilmem kimin yasası önemli değil. O zaman o yasa şey, kalkmak zorunda. Yani şimdi orada saltık dediğimiz şey o, evrensel insan hakları. Evrensel insan hakları saltık. Göreli değil. Eğer tüze alanını, hak alanını saltık olanı getirmezsek, her şey göreli olarak kalırsa, o zaman dediğim gibi hangi yasanın hiçbir yasa, yani görelilikte öyle bir şey var. Hiçbir yasa başka bir yasaya karşı daha iyi olduğunu, daha haklı olduğunu söyleyemez. Çünkü şey yok. Onlara ikisini birden ölçebilecek bir kriter yok. Saltık olan, yani orada ne kadar yasa varsa o kadar standart var. Dikkat edin. Çifte standart sözünü buraya uygulayabiliriz. Yani insanlar bir standardın her duruma uygulanmasını istiyorlar. Ben buraya bir standart uygularsam ve o standart, yani mesela sınavdan 90 alan geçecek. Başka birisine 80 almasına rağmen geçiriyorsam onu, o zaman orada çifte standart var. Görelilikte herkes geçebilir. Ya da herkes kalabilir. Yani görelilikte herkes kendi şeyini belirliyor. Doğrusunu yanlışını belirliyor.
Kaygan bizi diyorlar.
Saltık olarak kaygan. Sofistlerin şeyi buydu. İnsan her şeyin ölçüsüdür dedikleri zaman sağladıkları şey o şey. Kaygan buz alanı. Orada şey. Her türlü şey yapılabilir.
Her şey mi var?
Dans yapılabilir. Evet. Yani görelilik böyle evet.
Peki insan hakları saltık dediniz.
Evet.
Aynı bunun gibi devletlerin de belirli devletlerin de anayasaları olamaz mı? Tüm devletlerde geçerli. Olabilir mi?
Anayasa, şimdi onun kavramını göreceğiz. Yani anayasa kavramıyla pozitif anayasalar ya da var olan anayasalar aynı şey değiller. Var olan anayasalar değişiyorlar ve evrimleniyorlar. Yani Şimdi yine anlaması belki de zor bir şey. Yamatıcı felsefesi tam içindeyiz. Türlülük ve gelişme. Bunu ayırt edebiliyor muyuz? Yani tarihte bin çeşit anayasa oldu. Sparta anayasası, Atina anayasası, Roma anayasası, Venedik anayasası, bilmem Florence anayasası, Osmanlı anayasası, Prusya anayasası vesaire. Yani bin çeşit anayasa ya da 10.000 çeşit anayasa oldu. Bu bir türlülük her şeyden önce, değil mi? Yani bunlar birbirine benziyorlar, benzemiyorlar vesaire. Ama bütün bu süreç içinde, bu türlülük ortamında aynı zamanda da bir şey var mı? Gelişme var diyoruz. Çünkü yani yasalar iyileşiyor, anayasalar da iyileşiyor. İşte kölelik vardı Roma anayasasında ya da yasalarında ve Atina yasalarında. Yani onlarda bildiğimiz gibi bir anayasa yok bugünkü anlamda. Atina anayasası ya da şeyler. Ama anayasa şey demek değil. Sadece yazılı olması gereken bir şey değil. Göreceğiz anayasa kavramında. Anayasanın öyle pek dışarıdan değiştirilebilecek bir şey olmadığını falan. Ve o burada önemli olan şuydu şey. O türlülük görelilik göstermiyor sadece. Orada bütün anayasaların bir anayasa ideası diyebileceğimiz bir norma göre kendilerini yükseltme ve geliştirmeleri gibi bir şey var. Çünkü biz insanız. Yasaları bizler yapıyoruz. Anayasaları bizler yapıyoruz en sonunda. Yani onlar bizim kültürümüzü, dinimizi yansıtıyorlar. Törelliğimizi, değerlerimizi, doğrularımızı, duyuncumuzu vesaire. Ve eğer insanın duyuncu büyüyorsa, nasıl bir bebeğin doğuştan başlayarak yıllar içinde bir duyuncu gelişiyorsa, insanda da aynı şey oluyorsa, o zaman o insanın duyuncunun gelişmesi tabii ki onun anayasasında ve yasalarında da kendini gösterecek. Ama insan a priori şeyse, göreli bir varlıksa, o zaman ne yani gelişmek demek belli bir standarda yaklaşmak demek. Yani 100 derece diye düşünürsek suyun şeyini, suyun ısınması gelişme değil tabii ama bir nicel artış ve orada o şeye doğru yaklaşıyor mu yaklaşmıyor mu ölçebiliyoruz. 100 derece saltık orada. Derece ona yaklaşıyorsa ısınıyor diyoruz. Derece ondan uzaklaşıyorsa suyun derecesi, yüzün altında yüzden uzaklaşıyorsa su soğuyor diyoruz. Yani orada soğuma ve ısınma bunlar şey göreli olan şeyler aslında. Ama o şey karşısında ölçülebiliyorlar. Standart karşısında yani saltık standart karşısında. Soğuk mu sıcak mı oldu falan. Yani şey anlıyorsunuz saltığın önemini. Ve saltık korkulacak bir şey değil. Yani saltık demek, saltığın ne olduğu kavram üzerine düşünelim. Saltık olan, ilişkisiz olan, göreli olanın tersi. Göreli, relatif demek, ilişkili demek. İlişkili olan, sınırlı olan ve ilişkili olduğu tarafından belirlenen, durdurulan, sınırlanan bir şey demek. Değil mi? Saltık olanın üzerinde hiçbir güç yok. Saltık olan öyle olması gerekir. Değil mi? Yani kimse dokunamaz onu, değiştiremez, oynayamazsın, onu çiğneyemezsin. Saltık olan bunları anlatır. Koşulsuz diyor Kant.
Relatif
ve absolut. Yani şimdi koşulsuz olmak soyut olmak demek. İlişkisiz olmak soyut olmak demek. Soyut. Tek başına olmak demek. Yapayalnız olmak demek ve ancak o şekilde ancak o yalnızlık ve yalıtılma içinde bir şey hiçbir şeyden etkilenmeden sürebilir. Ve saltın şeyi bu. Analitik anlamı bu. Saltın diyalektiği karşısıyla bir olması demek. Saltık olan görevlidir diyeceğiz. Evet. Yani bunu şey yapamayız.
Saltık olan
diyalektiğin şeyini burada görüyorsunuz. Ne kadar güçlü olduğunu ve oradan kaçmanın olanaksız olduğunu görüyorsunuz. Saltık olan göreli olandır. Çünkü saltık olan aslında şey, dolaysız olandır. İlişkisiz, soyut olandır ve böyle bir şey ancak ve ancak şey olabilir. Analitik olabilir ya da yapay olabilir. Aslında daha önce konuştuğumuz şey, dolaysız olan dolaylıdır. Çünkü bir olumsuzlama kapsıyor kendinde. Dolaysız olan olumsuzlama kapsıyor. Bunları izleyebiliyor musunuz bilmiyorum. Şeyden kayıttan izleyebileceksiniz eğer çok şu an hızlı gidiyorsak. Ama o Bir daha söyle.
Saltık olan
göreli. Nasıl göreli oluyor?
Açıklayabilecek var mı? Ama onu gösterelim. Yani sadece diyerek ki formül gibi uygulamadan nasıl?
Saltık bu göreli görelidir.
Evet. Saltık olan nasıl görelidir?
Relatif olduğu için. Her şey bağlantılı yani.
Saltık olan bağlantısız diyoruz. Yani şimdi şöyle düşünün. Saltık olan, mutlak olan eğer bağlantılıysa, yani buna Tanrı deyin ya da başka ne derseniz deyin. Bu bağlantılı olursa, Tanrı bir şeyin altında olursa, bir şeyle bağlı olursa Tanrı olma özelliğini yitirir. Güç olma özelliğini yitirir. Spinoza'nın Spinoza için saltık tözdü. Tözde hiçbir olumsuzlama yoktu.
Saltık olan bilinen.
Bilinirse bilen özne tarafından sınırlanıyor olacak. Yani mesela saltık için şunu da söylememiz gerekir. Saltık olanın sonsuz olması gerekir ve sonsuz olması şey.
Öncesi de sonsuz olması gerekir.
Kendi dışında hiçbir şeyin olmaması gerekir. İzleyebildik mi? Saltık olanın sonsuz olması gerekir dedik. Çünkü sonsuz olmak, dolaysız olmakla ya da ilişkisiz olmakla bağdaşır. Ama sonlu olursa bir şey tarafından sınırlanıyor olacak ve saltıklığı bitti. Sonlu olan saltık olamaz. Düşünebiliyor muyuz?
Düşünüyoruz ama yine göreliye gelin.
Yani göreli demek ilişkili demek. Sonlu olan göreli demektir. İlişkili. Göreliyi öyle öyle düşünelim.
Saltık nasıl göreli oluyor?
Saltık göreli mi?
Saltık göreli olamaz.
Şimdi diyalektik diye bir şey var. Onu kurmaya çalışıyoruz. Yani bir diyalektikçi bize diyecek ki saltık olan göreli olandır. Pekala diyeceğiz. O zaman göster, bize ikna et, inandır. Değil mi? Yani sadece diyalektik bunu böyle dikte ediyor demenin bir anlamı yok. Evet. Göstermemiz gerekir. Saltık olanın göreli olan.
Makro bir örnek verirsek Neptun'un elması. Elma düşüyor. Yedikçeyi bilmiyor.
Elma düşüyor, evet.
Mutlak sıfır olabilir mesela. Mutlak sıfırdan gidebiliriz. Bilinmeyen. Mutlak sıfıra erişmek zordur mesela.
Şey...
Bir şey zaten göreliyse saltık olamaz ki.
Saltık olan şimdi şey
varlık yokluktur gibi bir şey oluyor bu.
Tabii ki evet. Varlık yokluğu bir şey yok.
Yani saltık olanın ilişkisiz olduğunu söyledik ve onu herhalde kabul edebiliyoruz. Çünkü herhangi bir ilişki saltığı hemen sonlu yapacak, sınırlayacak ve bitirecek.
Soyutlama yapamıyor.
İlişkisiz.
İlişkisiz göreli geçiyor.
Analitik, ha? Analitik olduğu için görelidir. Çünkü analitik olan şeyi dışlıyor. Yani analizden, analitik olan dolaylı olandır. Çünkü analiz bir süreç. Sentezden başlıyor analiz. Analitik olması için değil mi? Soyutlanması gerekir. Soyutlamanın kendisi zaten şey. Saltığı bir şeylerden kopardığımızı gösteriyor ve o koparmanın kendisi onun dolaylılığı.
Tam kendisi olanı belirlemek konusunda yapılan akıl yürütme
dolayısıyla. O dolaylılık işte. Yani analitik olan dolaylı olandır. Bunu gördüğümüz anda saltık olanın göreli olduğu çıkıyor. Yani saltık o yüzden şey değil. Böyle kendi başına duran ve göreli olanı dışlayan ve onu tanımayan bir şey değil. Kendisi göreli. Bu Hegel'in yöntem dediğimiz çalışmasının şeyi. Temelde yatan şey. Yani şimdi o yüzden mantıksal bağlantılar konusunda böyle kayaya çarptığımız zaman bu aslında kaya gibi bir şey. Afallamayalım. Yani burada bir şey var. Çözüm var. Ve o çözümü bulmaya çalışalım. Saltık olanın dolaylı, göreli olduğunu nasıl gösteriyoruz? Saltık olan ilişkisiz olansa ilişkisizlik ancak bir soyutlama süreciyle, soyutlamayla elde edilebilen bir şey. Ve o soyutlama dediğimiz şey o sonucun şeyi, oluşmasını sağlayan süreç. Yani saltık olan dolaylı olandır dersek, türetilmiş olandır, onun bir önceli vardır dersek, o zaman Yine saltık olana koşullu yapmış olduk. Önceliğine bağlı. Yani bu evet.
Saltık olan sonsuz olan zaten.
Evet.
Relatif göreli olan da şeydi, sonluydu.
Evet.
Sonsuz olan sonluyu kapsamı sorunda.
Evet. Oradan da çıkar.
Ama ondan da bir yere, sadece onların toplumundan bir yere gelmemek zorunda.
Evet.
Çünkü o zaman yine dışlar sınırlanmış olacak.
Evet.
Dolayısıyla onlara da önce var olmuş olacak. Ve onlara bile var olmuş olacak. Yani onlarla bile olmuş olacak.
Onlarla, yani şimdi saltık ve sonsuz aynı şey değil. Oradan girmiyoruz. O sadece mantığı göstermek için onu kullanıyoruz ama...
Saltık göreviyle aynı şey. Mesela görevlilikten kopardığımız zaman...
Evet.
Şeye varacağız, saltığa varacağız.
Evet. Soyuta varacağız.
Görevlilikten üzerinden mi yapıyoruz
sence? Saltı, görevlilikten kopararak saltığa varıyorsak, o görevlilikten koparma onun şeyi, oluş süreci. O dolaylılığı. Yani saltığı görevli olan önceliği oluyor. Saltık göreli olandan türüyor. Türevsel. Saltık olan türevsel oluyor. Değil mi? O saltın saltık olmadığını gösteriyor. Saltın türevsel olması, saltın göreli olması demek. Eğer yetmediyse o zaman sabredeceksiniz. Yani daha sonra yine şey yapacağız. Saltık olan türevselse, bir çıkarsama sonucunda elde edilen bir şeyse... Türüyorsa başlangıç olamıyor. Türevsel olması başlangıç olmaması demek.
O zaman aksiyondan ne farkı vardı?
Aksiyondan çıktık burada. Yani aksiyomatik değil artık bu. Bu tam diyalektik. Burada mantıkla, mantık alanındayız. Aksiyonlarda semantik alanındayız. Genellikle tanımlar falan veriliyor. Ama biz burada mantığı sonuna kadar götürdük. Daha öteye gidebileceğimiz bir nokta yok. Yani saltık ve göreli, sonsuz ve sonlu, dolaylı ve dolaysız, işte bu kavramlarla bu şeyi, problemi çözdük.
Saltığın göreli olduğunu
evet.
Tam anlayamadım. Saltık ve göreli tam karşıt değil mi bunlar?
Karşıtlar.
Nasıl aynı saltık göreli oluyor o zaman?
İşte onu şimdi 15 dakikadır onu şey yaptım. Şeyi dinleyeceksiniz, bu kaydı dinleyeceksiniz ve dedim ki bunlar bir seferde bitmiyor. Yani bu...
Çünkü saltık koşulsuz olan.
Evet.
Görel olan koşullu olan.
Şöyle diyelim, saltık koşulsuz olansa sadece o koşulların giderilmesi, uzaklaştırılması gerekiyor değil mi? Saltık olması için koşulların uzaklaştırılması.
Evet, bütün koşullar ortadan kalacak.
O koşulların ortadan kaldırılması o saltığı önceleyen şey.
Evet.
Saltığın koşulu işte o.
Yani şöyle
mesela saltığın koşulu var. Çünkü koşulların olumsuzlanması gerekiyor.
O koşul.
Evet, saltığı koşullandıracak olan şey.
Koşullara getirilen koşul.
O koşul olduğu için. Koşul olduğu için saltı göreli yapıyor.
Oraya geliyorsun.
Evet, evet. Tabii.
O zaman çok ilginç yani bilmiyorum.
Önemli değil. Buna şey görmüyorsan, yeterli görmüyorsan hiç önemli değil. Çünkü yani bir problem çözüldüğü zaman, hokkabazın oyunu kaldırıldığı zaman genellikle çok basitmiş diyoruz. Bu öyle. Çözemediğin sürece 1000 yıl uğraşabilirsin. Ama çözdüğün zaman çok kolaylaşıyor.
Peki şöyle de...
Saltık elde etmek için koşulları dışlıyorsak, o koşulları dışlama, olumsuzlamanın kendisi o şey saltığı...
Ama yani bir koşul yoksa yani koşulları ortadan kaldırmak için neden kalmaz ki? Yani koşulsuz zaten.
Çok güzel. O zaman koşulsuz dediğimiz zaman bir koşulun var olduğunu itiraf etmiş oluyoruz.
Koşulsuzluk koşulu.
Koşulsuz.
Koşulsuzluk koşulu kabul etmiş oluyor.
Koşulu kabul ediyoruz ve onu olumsuz diyoruz.
O bir koşul oluyor şimdi. Tamam.
Koşulu kabul ediyoruz. Tamam. Yani saltı elde etmek için koşulu kabul ediyoruz ve onu olumsuz diyoruz. Evet. Tamamlanmış diyebiliriz. Hiçbir eksiği olmayan. Çünkü eksiklik onun sınırı olacak ve olumlu bir sonluluk yapacak orada. Eksiksiz olanın hiçbir olumsuzluğu olmayanın sınırı yoktur.
Ama
dışı yoktur şu, ve koşu... Söyle.
Şunu söyleyebilir miyiz? O
her şey.
Bizim kelime dağarcığımızdan oluşan bir olay. Yani kelimelerden aslında o nesne orada tamamıyla biz kelime açıklamak için koşulsuz diyoruz.
O zaman aynı şeyi saltık için de diyebiliriz. Aynı şeyi saltık için de diyebiliriz.
Tamamlamış diyalektiğe diyoruz değil mi? Çelişmez mi efendim? Tamamlamış
bunu. O da soyutlama. Yani tamamlanmış olan eksiğin soyutlanmasıyla elde edilebilen bir şey. Yani o anlamda tamamlanma ve eksik, tamamlanmışlık ve eksiklik, onlar da ayrılmaz. Onlar da karşıtlar ve bu şey, diyalektik böyle bir şey. Diyalektik,
saltık diye bir şey yok o zaman. Saltık diye bir şey yok.
Hayır, saltık olan göreli olandır diyor. Saltık olan da var, göreli olan da var.
Her şey görelidir.
Şimdi burada bakın, bu diyalektik denen diyalektik denen şey 2000 küsur yıldan beri var olan bir düşünme tarzı ve bunu felsefe tarihinde ön Sokratiklerde gördük. Eleatikler, Zenon şey yapıyordu. Yine başladı değil mi o şey? Şimdi şeyi okuyun, Parmenides'i ve özellikle Zenon'u okuyun. Bu tür çelişkiler konusunda. Şimdi aynı şeyi devin konusunda gösteriyor Zenon. Ok diyor, giden, yani havada hedefe doğru uçan ok, hem devimdedir hem değildir diyor. Çünkü diyor, bir noktadan gidiyor, geçerse o noktada olduğu sürece dinginliktedir.
Disket olarak alırsak din olarak.
Evet. Kesikliği, yani moment olarak alırsak şeyi.
Anlık olarak
yani moment bu şey. Orada da aynı çelişki var. Yani şimdi biz diyalektiği şey yapıyoruz. Burada bilginin bir şey olarak, problemi olarak ve bilginin olanaksızlığını gösteren bir şey olarak değil, tam tersine bilginin ve realitenin olanağı olarak kabul ediyoruz. Yani şeyde de göreceğiz, özgürlük konusunda, istenç konusunda, başka her şeyde. Buna şeyimizi alıştıralım, bakış açımızı alıştıralım. Yani diyalektiksiz mümkün değil ve diyalektiği reddedenler bile onu reddetmek için oldukça yoğun bir şekilde diyalektik yapıyorlar. Yani Kant Arius'un eleştirisinin çok büyük bir bölümü şey ayrılmış, diyalektiğe ayrılmış. Her neyse, şimdi diyalektik şey... bu şey, eğer diyalektik olmasaydı saltık konusunda sabaha kadar şey, ya da yüzyıllarca süren bir tartışmanın başlangıcında olabilirdik. Çünkü anlak için çözülebilecek bir şey değil. Saltık vardır diyecek, yoktur diyecek, insandır diyecek, sakalı vardır, tanrıdır, şudur budur vesaire. Bunlar şey, felsefe değil. Yani felsefede kavramı aldığımız zaman saltığın göreliden ayrı olamayacağını görüyoruz. Ve diyalektik onların sadece böyle yan yana duran şeyler olduklarını değil, tam tersine bir olduklarını gösteriyor. O yüzden saltıktan korkacak bir şey yok. Duruma göre. Yani realiteye geldiğimiz zaman orada yani
zaten göreli zaten realitede olmak durumunda değil mi?
Evet. Yani göreli ve sal, bunlar birlikte gidecek ve zaman zaman kullanacağız. Hangi durumda saldık, hangi durumda? Yani şöyle bir töre, o töre tabii ki göreli bir şey. Kültürel bir durum olduğu için ve zamansal olduğu için geçici, sonlu. Yani ona göreli demede kimse şey yapmayacak, zorluk yaşamayacak. Ama o töreyi, mesela Spartalıların şeyini düşünelim. Çocukların hırsızlık yapmaları töresini. O bir töre Sparta için. O bir göreli. Sparta için doğru, Atina için yanlış. Ama Sparta için o göreli dediğimiz töre, Sparta'nın kendi içinde aynı zamanda saltık. Yani Sparta, hiçbir Spartalı onu çiğnenebilecek bir şey olarak kabul etmiyor. O anlamda kişiye göre değil. Spartalılar için saltık. Ya onu dememizde hiçbir şey yok, sakınca yok. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası burada ya da Türkiye Cumhuriyeti yasaları burada saltık. Bunlar sana, kişiye göre ama değil. Göreli değil. Yani sana göre yasalar yok, bana göre ayrı yasalar yok.
Spartalılara göre saltık olması diye bir şey olamaz. Saltık herkes, bütün evrensel olması lazım.
Atinalılar için değil, Spartalılar için. Saltığın ve görelinin birliğini gösteriyoruz.
O zaman onlar yanıldı da, o saltık olarak görmeleri yanıldı.
Ama çiğnemiyorlar. Spartalılar kendi törelerini çiğnemiyorlar. Nasıl burada yasalar çiğnenmiyorsa. Yani saltığın ve göreliliğin birliğini göstermek için ben anlattım bunu. Terimlerden korkmayalım ve önemli olan şey, görelilik bizi laçkalığa götürür. Yani göreli eğer saltığı dışlarsak ve Sparta töreleri, Türkiye Cumhuriyeti yasaları, Almanya yasaları bunlar yalnızca görelidir dersek o zaman orada herkese, her kişiye göre bir yasa olmaz.
O zaman insan için özüdür,
hükümdür. Şu anda oluş sürecinde ama o hepsi idealde ulaştığı zaman.
Tabii. Yani oluş süreci, biraz önce onu konuştuk. Türlülük, tarihte binlerce anayasa var dedik. Bunlar geçici anayasalar ve sonlu anayasalar ve ortadan kalkıyorlar ve iyileşiyorlar. Yani bugün Hammurabi yasalarıyla yaşamıyoruz. Daha 100 yıl sonra, 50 yıl sonra, 150 yıl sonra daha başka yasalarla yaşayacağız ve yasalar, yani işte idam cezası kalktı, yumuşuyorlar, daha uygarlaşıyorlar vesaire. Yani bu bir gelişme. Ve bu şey için, rasyonalizm için insanın gelişmekten başka bir şey yok. Kaçış noktası yok.
Soyut hakkı geçeceğiz mi?
Nereye? Soyut hakkı, çok az zamanımız var. Soyut haktan önce şeyimiz vardı. Şimdi, ön sözü bırakalım haftaya, soyut hakkı geçelim aslında. Yani, çünkü bu konulara hep döneceğiz. Soyut hak, hayır, birinci paragraftan başlıyoruz. Yani, ön söz biraz ağır bir ön söz ve bağlantılarını kurmadıkça onu anlamak şey. Ama özeti okuyabilirsiniz. Yani bu birinci paragraftan başlayabilirsiniz ve bunu ben özetini yapacağım, siteye koyacağım bu bir iki hafta içine. Bu arada bol bol tarih okuyun. Yani özellikle modern tarih. Yasalarla ilgili.
Bu gösterdiğiniz kitaptan alınmış.
Evet. Bu kitabı şeyden...
Ben ilk defa geliyorum da onun için sorularım açıcı olabilir.
Bu kitabı almak istiyorsanız lütfen Levent, sen alabilecek misin siparişleri? Levent'e bildirirseniz 20 lira kitap, onu haftaya şey olabilir. Dışarıda aşağıda kitapçı var, 38 lira.
Evet, 38'den alırsınız.
Bal almışsınız. Yani bu şeyde Noesis'te kitaplar yaklaşık %40-%50 falan indirimli. Abone olmak, Noesis'e üye olmak isteyen yine onlar da şeyini bir e-maillerini yazarlarsa davet mektubu göndeririz ve bu şey siteye Noesis'e üye olabilirsiniz.
Hocam Levent Bey kim?
Levent Bey
şeyden sonra, dersten sonra.
Evet, şimdi zamanımız doldu gibi görünüyor. Yani biraz da şey, dağıldık galiba.
Ben soru daha
dağılmayalım o zaman. Bir iki soru daha var belki. Onları.
CD'leri var mı?
Yok. CD yok. Kitap. Evet. Evet. Tabii.
Bir yerde var işte.
Evet, saltık diyeyim.
Yani ulaşılabilecek en yüksek nokta olduğu için de sanatı.
Tabii yani saltık onu anlatıyor.
Rilke'nin şiirleri mesela bu kategori.
Yani tabii öyle, eğer şeyse saltık diyorsak sanat, zaten sanat saltık tin alanına giriyor ve o yüzden yani onları sanat felsefesinde konuşmak gerekir. Çünkü şey... Yani sonsuz.
Nereye yerleştirecek?
Evet. Nesnen tin alanı, sonluluk alanı. O sanatı oraya almıyor. Sanat, felsefe, din oraya ait değil. Sanat, tabii ki. Saltık din. Yani sanatta bir sonsuzluk şeyi var, kavramı var ve sanatın sonsuz olması gerekir. Çünkü sanat güzellikle ilgili ve güzellik tanrısal. Evet. Sanatta güzeli söylemeye çalışıyoruz. Evet. Doğru. Yani güzellik ve gerçeklik. Evet. Tamam. Yani o saltık din alanı onlarla ilgili zaten. Gerçeklik, doğruluk, güzellik vesaire ve şey, o nesnel din alanından farklıydı. O zaman şey yapıyoruz. Haftaya devam ediyoruz.
Doğu felsefesi, Batı felsefesi diye bir şey söylenebilir mi?
Söylenir. Yani ama işte Doğu felsefesinde yok. Bir Çinli'de böyle bir şey yok. Platon'un devleti